Romalılar 5. bölümdeyiz. Konu, imanla aklanmanın, imanla doğru sayılmanın yararları ve kutsallaştırmanın temeli. 1. ayette, bu nedenle iman sonucu doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde barış içerisindeyiz diyor. Kurtuluşun yararı nedir? 1. yararı esenlik ve barış. Doğrulukla donatılma. 2. yararını ayet 2'de okuyoruz. İman ederek içinde bulunduğumuz bu kayraya onun aracılığıyla girme hakkına kavuştuk. Kavuşacağımız Tanrı yüceliğinin umuduyla da övünç duyuyoruz diyor. Şimdi sıradan bir vatandaş istediği zaman bir başbakanın ya da bir cumhurbaşkanının kapısını çalıp da içeriye giremez. Neden? Çünkü giriş hakkı yoktur. Ancak cumhurbaşkanını ya da başbakanı iyi tanıyan ve onunla arkadaş olan biri sıradan bir vatandaşı bu bakanın önüne götürürse giriş hakkına sahip olabilir. Bizim de Tanrı'nın huzuruna çıkabilme hakkımız yoktur. Daha açık söylemek gerekirse hiçbirimizin Tanrı'nın iyiliklerine, inayetine sahip olma hakkı yoktur. Ama İsa Mesih'e iman ettiğimiz an Tanrı'nın kayrasına giriş hakkına kavuştuk. Bu sözler kesin bir olayı belirtir. Bir zamanlar kayraya ya da inayete giriş hakkımız yoktu. Belirli bir zamanda iman ederek İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın iyiliğinden, inayetinden yararlanma hakkına kavuştuk. O zamandan sonra inayet içerisinde bulunuyoruz, kayra içerisinde bulunuyoruz. Bizi Tanrı'nın kayrasına kavuşturan, onun bütün iyiliğinden yararlanmamızı sağlayan İsa Mesih'tir. O Rab'dir. Pavlos bunu Kolose'deki imanlılara şöyle vurgular. Bu oğul görünmeyen Tanrı'nın görünen kişiliği. Tüm yaratılışın ilk doğanıdır. Çünkü göklerde ve yerde göze görünen ve görünmeyen her şey Mesih'te yaratıldı. Tahtlar, egemenlikler, başkanlıklar, yetkiler her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. O her şeyden öncedir ve her şey onda birbirine bağlı durmaktadır. Bedenin yani inanlılar topluluğunun başıdır. Her şeyin başlangıcıdır. Ölüler arasından ilk doğandır. Öyle ki her şeyin en önde bulunanı o olsun. Çünkü tüm tanrısal doluluk onda konut kurmaya kıvanç duydu. Tanrı onun aracılığıyla her şeyi kendisiyle barıştırdı. Barış Mesih'in çarmıhta akan kanı aracılığıyla sağlandı. Kolosalılar 1:15-20. O İsa'dır. Rabbin meleği bunu Yusuf'a şöyle açıkladı. Ey Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan çekinme çünkü onda oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, onun adını İsa koyacaksın. Çünkü o halkını günahlarından kurtaracak. Madde 1:20-21. Ayetler. O Mesih'tir. Bu da mesedilen ya da üzerine yağ dökülen kişi demektir. Atanan kişi demektir. Eski çağda kişinin başına yağ dökmek, o kişinin kutsal bir göreve atandığını belirtmek içindi. Peygamber, kahin ve krallara uygulanırdı bu. Tanrı'nın oğlu Rabbisa, Tanrı'nın bu üç görevi bütün insanlık için yerine getirmeye atadığı kişidir. Peygamber olarak Tanrı'nın haberini bildirdi. Kahin olarak insanların günahlarını gideren bağışlamalık sağladı. Kral olarak yeniden gelince herkesi yargılayacak ve Tanrı'nın barış düzenini kuracak. Her şey Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sağlanır. Pavlos sık sık bu sözü kullanır. Rabbi İsa Mesih ve ölümüyle sağladığı bağışlamalık olmaksızın kurtuluş yoktur. Tanrı'ya giden tek yol odur. Onun adını duyunca sevinçle coşuyor musun dostum? Buna seviniyor musun? Yüreğin ona karşı şükranla dolu mu? O senin Rabbin mi? Ona bağlandın mı? Ona günden güne güveniyor musun? Onu her şeyden önce seviyor musun? Rabbi İsa Mesih aracılığıyla inayete giriş hakkına kavuştuktan sonra inayet içerisinde bulunuyoruz, kayra içerisinde bulunuyoruz. Kayra Tanrı'nın bize karşı iyiliğidir. Artık Tanrı'nın kabul ettiği kişileriz. Tanrı bizi seviyor, bizi düşünüyor ve koruyor. İyiliklerini bize açıklıyor. Kayra altındayız. Bu bize kurtuluşumuzla ilgili kesin güvenlik verir. Tanrı beni İsa Mesih aracılığıyla kayrası içinde bulunduruyorsa ve bu benim yaptığım işlere dayanmıyorsa, o beni kayrası içerisinde sona kadar saklayacaktır. Rabbin inayeti ezelden ebede kadar kendisinden korkanların üzerindedir, diyor mezmur yazarı 103. mezmurda. İsa Mesih bu konuda şunları bildirir: onlara sonsuz yaşam veririm. Onlar sonsuza dek mahvolmayacaklar. Hiç kimse de onları elimden kapamayacak. Onları bana veren babam her varlıktan üstündür. Babanın elinden onları kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. Yuhanna 10. bölüm. Kayra içinde bulunuyorum düşüncesi tembellik ve kayıtsızlık oluşturmaz. Elçi Pavlos bunu kendi hayatından biliyordu. Korintos kentindeki imanlılara konuyu şöyle açıklar: Tanrı'nın kayrasıyla şimdi neysem oyum. Tanrı'nın bana uzatılan kayrası boşa gitmiş değildir. Tam tersine öbür habercilerin tümünden daha çok emek harcadım. Ama bunu başaran ben değilim, benimle birlikte olan Tanrı kayrası. 1. Korintoslar 15. Kayra içerisinde bulunmamız dua ederken bize büyük bir cesaret veriyor. Rabbimiz Mesih İsa'ya imanımız ve güvenimizden ötürü Mesih'te yüce kata kabul edilme güvencesini taşıyoruz, diyor Efesoslar 3.12'de. Onun için kayra tahtına tam güvenle yaklaşalım, öyle ki yardıma muhtaç olduğumuzda merhamet görelim ve inayet bulalım, diyor İbraniler 4.16'da. Yüce kata yaklaştığımız ulu kişi bizi seven babamızdır. Dileklerimizi dinlemeye, bizim için en iyi olanı bize vermeye hazırdır. Babanız size gerekli olanı siz daha ondan dilemeden önce bilir, diyor Matta 6 ayet 8'de. Tanrı'nın sevgisi içerisinde bulunuyoruz. Kurtuluşumuz sağlam ve kesindir. Onu kimse bizden alamaz. Çünkü kurtuluş Tanrı'dan geliyor. Tanrı'nın inayetiyle bizlere veriliyor. Pavlos kesin güvene ilişkin hem de kavuşacağımız Tanrı yüceliğinin umuduyla övünç duyuyoruz, diyor. Doğrulukla donatıldığımızdan dolayı Tanrı yüceliğine kavuşacağımızı biliyoruz. Bu umutla seviniyoruz. Doğrulukla donatılan, Tanrı'nın önünde barış içinde olan ve Tanrı'nın kayrasında bulunan kişi kesinlikle Tanrı'nın yüceliğine kavuşacak. Doğrulukla donatıldı, yüceliğe kavuştu. İkisi aynı derece kesindir dostum. Tanrı yüceliğinin umuduyla övünç duyuyoruz. Kutsal yazılarda umut, kişinin gerçekleşeceğini kesin olarak bildiği şeyi sabırla beklemesi demektir. Kesin olarak kavuşacağımız Tanrı yüceliğini sabırla bekliyoruz, diyor. Beklerken sevinçle dolu olarak özlediğimiz yüceliği övünçle başka insanlara anlatırız. Oraya kavuşacağımızdan kuşkumuz olsaydı övüncümüz nerede kalırdı? Oysa kavuşacağımız Tanrı yüceliğiyle sevinir ve övünç duyarız. Günahımız yüzünden dostum Tanrı yüceliğinden yoksun kalmaktaydık. Bunu Romalılar 3.23'te görmüştük. Doğrulukla donatılınca Tanrı yüceliğine tekrar kavuştuk. İsa Mesih yüreğinde olan isteği şöyle dile getirir: ey baba, bana verdiklerinin benim bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını istiyorum, öyle ki bana vermiş olduğun yüceliğimi görsünler. Yuhanna 17. O yüceliğin içine bakmak aracılığına kavuşan Yuhanna gördüklerini şöyle anlatır: Tanrı'nın konutu insanlarla birlikte. Tanrı insanlarla bir arada yaşayacak. Onlar onun halkı olacak. Tanrı da onlarla birlikte olacak ve gözlerinden tüm gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de acı olacak. Çünkü öncekiler geçti gitti. Kentte tapınak görmedim. Çünkü buranın tapınağı evrensel egemen Rab Tanrı ve kuzudur. Kentin aydınlatılmak için ne güneşe ihtiyacı var ne de aya. Çünkü Tanrı'nın yüceliği onu aydınlatmıştır. Şamdanı ise kuzudur. Orada Tanrı'nın lanetlediği hiçbir şey olmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı orada olacak ve kulları ona tapınacaklar. Onun yüzünü görecek, adını alınlarında taşıyacaklar. Artık orada gece olmayacak, şamdana da güneş ışığına da gereksinim kalmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara aydınlık verecek ve sonsuzluklara kadar egemenlik sürecektir. Vahiy 21-22'de okuyoruz bunları. Evet, iman ederek içinde bulunduğumuz bu kayraya onun aracılığıyla girme hakkına kavuştuk. Kavuşacağımız Tanrı yüceliğinin umuduyla da övünç duyuyoruz Romalılar 5.2'de diyor Pavlus. Bunun başka yönden anlamı dualarımızda Tanrı'nın huzuruna çıkabileceğimizdir. Gidip kendiniz, sorunlarınız, arkadaşlarınız ve sevdikleriniz hakkında konuşabileceğiniz biri olması harikulade bir şeydir. Ve günümüzde Tanrı çocuğu bizleri burada dinleyen ve dualarımızı yanıtlayan cennetsel bir babaya sahiptir. Bu Tanrı'nın dualarımıza bizim istediğimiz şekilde yanıt verir anlamına gelmez. Ama o sizi her zaman duyar ve bazen de hayır diyerek iyi bir cennetsel baba olduğunu gösterir. Dualarımızı bizim istediğimize göre değil, kendi bilgeliğine göre yanıtlayacaktır. İçinde bulunduğumuz bu kayraya Mesih aracılığıyla kavuştuğumuzu göreceksiniz. Kavuşacağımız Tanrı yüceliğinin, şimdi dikkat edin, umuduyla diyor, övünç duyuyoruz. Umut üçüncü yarardır. Burada sözü edilen umut, kutsal kitabın sunduğu umuttur. Pavlos, Titus adındaki genç vaize, kutlu umudu, ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yüceliğinin belirmesini bekleye durmanızı buyuruyorum demişti Titus 2. bölüm 13. ayette. Büyük sıkıntıyı beklemenin fazla umut getiren bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben bunu beklemiyorum çünkü bu umuttan çok korkulacak bir şey olurdu. Rabbin gelip kilisesini bu dünyadan almasını beklemek görkemli bir umuttur ve Mesih geldiğinde gerçekleşecektir. Tanrı çocuğu bu umuda sahiptir. Bunun anlamı onun bir geleceği olduğudur. Bu onun bekleyecek bir şeyi olduğu anlamına gelir. Bugün bizler zengin bir toplumda hayatın bütün rahatlıklarına sahip bir şekilde yaşadığı bir zamanda yaşıyoruz ama ilginç olan insanın geleceği olmamasıdır. Günümüzde bizlere çok karanlık bir dünya görüşü verilmektedir ve bando istediği kadar çalsın, siz bayrağınızı istediğiniz kadar sallayın, gerçekleri görseniz iyi olur. Siyasette biliyor musunuz bir kanser vardır. Bir devlet başkanının ölmeden önceki son sözleri şöyleydi. Umudumu ateizme bağlamış oldum ama ateizmin dünyanın sorunlarını çözmediğini gördüm. Sonra şu hayret verici sözleri söyledi. Karşınızda imanını yitirmiş bir ateist var. Ateist imanını yitirdiğinde dünyada tutunacak hiçbir şeyi yoktur. Günümüzde dünya bir umut, bir gelecek aramaktadır. Bu dünyadaki rahatsızlığın nedeni budur ve bence bu durum günümüzdeki birçok akımın varlığını açıklamaktadır. Birçok insanı alkol ve uyuşturucuya ve başka çıkmaz sokaklara ittiğine inanıyorum. Neden? Çünkü gelecek hakkındaki umutlarını kaybetmişlerdir. Ancak Tanrı çocuğunun bir umudu, kutlu bir umudu vardır ve Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu bilir diyor Romalılar 8.28'de. Hiçbir şeyin kendisini Tanrı'nın sevgisinden ayıramayacağını bilir. Bu umut, imanlıların kutlu umudu, ne harika bir umuttur. Romalılar 5. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle diyor. Üstelik acılarımızda bile övünç duyuyoruz. Çünkü acının katlanış oluşturduğunu biliyoruz. Katlanış denenmeden geçildiğini gösterir. Denenmede umudu oluşturur. Dördüncü yarar nedir? Sıkıntılarda zaferdir. Romalılar 5. bölümün ilk iki ayetinde vurgulanan doğrulukla donatılmanın şu üç sonucunun imanlıya kesin güvenlik sağladığını gördük. Tanrı'nın önünde barış içinde olması. Giriş hakkına kavuştuktan sonra kayra içerisinde bulunması. Üçüncüsü Tanrı'nın yüceliğinin umuduyla övünç duyması. Şimdi de sıkıntılarda zafer. Pavlos ayet 3'te bunlara kesin güvenlik sağlayan bir etken daha ekledi. Üstelik acılarda bile övünç duyuyoruz. Rab İsa Mesih'e olan imanımızın acılar içerisinde bile övünç duymamızı sağlaması güvenliğimizi bir kat daha artırır. Acılarda övünç duyabilirsek imanımızın boş olmadığını, Mesih'in gerçekten bizde işlediğini anlayabiliriz. Bu acılar, baskılar, saldırılar, gerginlikler, hastalıklar, sorunlar ve buna benzer şeylerden oluşur. Bunlar da imanlının yaşamından eksik olmayacak. Pavlos ile Barnabas, Listra, Konya ve Antakya'daki yeni inanlıların canlarını destekledikten, imanda durmaları için onlara öğüt verdikten sonra bizim birçok acıdan, sıkıntıdan geçerek Tanrı'nın egemenliğine girmemiz gerekiyor dediler. İnanlılar acı ve sıkıntılardan korunacak, hastalanmayacaklar, sorunlar yaşamayacaklar diye Tanrı'dan bir tek vaat yoktur. Birçok acı ve sıkıntıdan geçmemiz gerekiyor. Ne var ki acılar içinde Tanrı yüceliğinin umuduyla övünebiliyoruz. Acılarda nasıl övünç duyabiliriz? Sıkıntılardan nasıl övünç duyabiliriz? Çünkü acının katlanış oluşturduğunu biliyoruz diyor. Acılarda bir anlam görebildiğimiz için onları çekerken övünç duyabiliyoruz. Acılar bizde katlanış, sabır oluşturur. Sabırsız kişiliğimize sabır kazandırır. Acılar bizi Mesih'e daha çok bağlar. Acılarda onu daha çok ararız. Yardım bulmak için kayra tahtına daha çok yaklaşırız. Çektiğimiz acılar bize dayanıklık ve olgunluk kazandırır. Acılardan geçmemiz Tanrı'nın gerçek çocukları olduğumuzu kanıtlar. İbraniler 12. bölüm 7-11 ayetler arasında şöyle okuyoruz. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız oğullar değil, yasa dışı evlatlarsınız. Kaldı ki bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse ruhlar babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi? Babalarımız bizi kısa bir süre için uygun gördükleri gibi terbiye ettiler ama Tanrı kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor. Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. Bende sağlam bir karakter oluşturmak için Tanrı bana gereken disiplini verir. Rab sevdiği kişiyi sıkı düzene koyar. Katlanış denenmeden geçildiğini gösterir diyor. İmanım denendikten sonra Rabbime ne kadar bağlı olduğumu anlıyorum. En zor koşullar altında Tanrı'yı hala sevdiğimi gördüm. Böyle durumlarda onun beni sevdiğini de anladım. İmanım denenmeden geçip sağlam kalırsa onaylanır. Tanrı'nın okulunda sınavdan geçerek başarı kazanmış olurum. Yakup bu konuda şu çarpıcı açıklamada bulunur. Kardeşlerim, çeşitli denenmelerle karşılaştığınızda kendinizi sevinçli sayın. Biliyorsunuz ki imanınızın sınanması katlanış oluşturur. Bu katlanış yetkin sonucu göstersin. Böylelikle hem yetkin hem de bütünlüğe ermiş olun. Hiçbir konuda eksiğiniz kalmasın. Denenmeye katlanan adam mutludur çünkü onaylandığında Tanrı'nın kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Sınavda kazanılan bu başarı inanlıda daha sağlam bir umut oluşturur. Acı ilkin bizi umutsuzluğa sürükleyeceğine benziyordu. Oysa acılar içerisinde Tanrı'nın sevgisini daha derin biçimde öğrenince daha olgun ve daha sağlam bir umuda kavuşuruz. Tanrı'nın yüceliğine kavuşacağımızdan daha da emin oluruz. Paulus ne demişti? Sıkıntılarda da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Yani sıkıntıların ve sabrın, deneyim ve deneyimin umut yarattığını bilerek sıkıntılarımızda sevinç duyarız. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki sabır otomatik olarak gelen bir şey değildir. Sıkıntılarla bağlamlanan üç sözcüğü görmek ilginçtir. Birisi sevinçtir, diğeri umut ve üçüncüsü ise sabırdır. Bu kutsal ruhun bir meyvesi olduğu halde Tanrı'nın bunları içimize işletmesi gerekir. Yani imanlının hayatındaki en iyi nitelikleri ortaya çıkartmak için sıkıntı gereklidir. Tanrı'nın imanlıdan meyve alabilmesinin tek yolu dallarını budamasıdır. Dünya bunu farklı bir biçimde yapar. Eğer rahat bir durumdaysak ve hiçbir sıkıntımız yoksa o zaman eğlenebiliriz. Ayrıca sabırlı da olabiliriz ve böylece yolunuza devam ederken birazcık umudunuz da olabilir. Ancak Tanrı çocuğuyla durum böyle değildir. Bu meyvelerin hayatlarımızda gelişmesini, aslında sıkıntılar sağlar. Evet, sıkıntılar hayatlarımızda meyvenin, ürünün gelişmesini, çıkmasını sağlar. Romalılar 5. bölüm 5. ayette de 5. yararı görüyoruz. Tanrı'nın sevgisi. Bu umut utanç getirmez diyor 5. ayette. Çünkü Tanrı'nın sevgisi bizlere verilen kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimizde dolup taşmaktadır. Bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür sözü bizim Tanrı için olan sevgimizden söz etmiyor. Tanrı'nın bizim için olan sevgisinden söz ediyor ve bu sevgi bize vermiş olan kutsal ruh aracılığıyla gerçek kılınmıştır.